Ayrım 16.
Yanıp tutuşan bir gençle böyle konuşmak neye yarar? Laura'nın söyledikleri Bernard'ın bir kulağından girip bir kulağından çıkıyordu. Sevgisinin çağrısıyla onun önünde elinde olmadan yüksek sesle düşünüyordu. Yapmacıklığı beceremezdi, kendini tutmayı beceremezdi. Edward'ı düşünür düşünmez kendisini alıp götüren, içinde aşkı sezilen bu atılışa kapıldığı gibi, hiç kuşkusuz babasından aldığı uzun öğütler verme gereksinimine de kapılmıştı. Ama Bernard, Laura'nın ağzından bile çıksa uyarılardan, öğütlerden nefret ederdi. Gülümsemesi Laura'ya her şeyi anlattı. Daha sakin bir sesle konuştu Laura. Paris'e dönünce de Edward'ın sekreteri olarak kalmayı düşünüyor musunuz? Evet, beni çalıştırmaya razı olursa. Ama yapılacak hiçbir şey vermiyor. Ne isterdim biliyor musunuz? O kitabı onunla birlikte yazmayı. Tek başına hiçbir zaman yazamayacak. Dün bunu çok güzel söylediniz kendisine. Bize anlattığı çalışma yöntemini saçma buluyorum. İyi bir roman daha çok bir saflık ister. Her şeyden önce de anlattığına inanması gerekir insanın. Öyle düşünmüyor musunuz? Ve yalnızca anlatması gerekir. İlkin ona yardım edebileceğimi sanmıştım. Bir dedektif isteseydi belki bu işin de altından kalkabilirdim. Ortaya çıkaracağım olaylar üzerinde çalışırdı. Ama karşımızdaki en yüceyi arıyorsa ne yapsak boşuna. Onun yanında bir gazeteci ruhu seziyorum kendimde. Hatasında dayatırsa ayrı çalışacağım. Yaşamımı kazanmam gerekecek. Bir gazeteye başvuracağım. Bu arada şiir yazacağım. Çünkü gazetecilerin yanında kendinizde bir ozan ruhu bulacaksınız. Yok, alay etmeyin benimle. Gülünç olduğumu biliyorum. Bunu bana fazlasıyla duyurmayın. Edward'la kalın. Ona yardım edersiniz. Bırakın o da size yardım etsin. Çok iyidir. Öğle yemeği zili duyuldu. Bernard kalktı. Laura elini tuttu. Söylesenize, dedi. Dün bize gösterdiğiniz şu parayı. Gideceğim zaman, duraladı. Sonra tümcesini tamamlayabildi. Sizden bir ana olarak bana vermek ister misiniz? İşte alın, dedi Bernard. 5. Edward'ın günlüğü. İnsan kafasının iyileştirilmiş olmakla övünülen bütün hastalıklarında görülen bir şeydir bu. Hekimlerin dediği gibi yalnızca yeni tepkilerle yayılır bunlar. Yerlerine başkaları getirilir. Saint-Beuve, Lundis, 1. cilt, sayfa 19. Kitabımın derin konusu diye adlandırabileceğim şeyi sezinlemeye başlıyorum. Gerçek dünya ile onun düşüncemizdeki yansıması arasındaki çekişmedir konu. Hiç kuşkusuz böyle de kalacak. Görünüşler dünyasının bize kendini benimsetme biçimiyle bizim dış dünyaya kendi özel yorumumuzu benimsetmeye çalışma biçimimiz yaşamımızın dramını oluşturur. Olayların direnmesi, ülküsel kurgumuzu düşe, umuda, gelecek yaşama götürmeye çağırır bizi. Buna inancımız oradaki bütün düş kırıklıklarımızla beslenir. Gerçekçi olaylardan yola çıkar, düşüncelerini olaylara uydururlar. Bernard bir gerçekçi, onunla anlaşamamaktan korkuyorum. Sofroniska gizemcilikten çok uzak olduğumu söylediği zaman ona nasıl hak verebildim? Gizemcilik olmadıkça insanoğlunun büyük olan hiçbir şey yapamayacağını onunla birlikte kabul etmeye hazırım. Ama kendisine kitabımdan söz ettiğimde Laura'nın eleştirdiği şey benim gizemciliğim değil de nedir? Onlara bırakalım bu uzlaşmazlığı. Sofroniska bana gene Boris'ten söz etti. Gizlerini tümüyle açtırmayı başardığına inanıyor. Zavallı çocuğun içinde doktorun bakışlarından korunmak için en ufak bir koru, en ufak bir ağaçlık yok artık. Tümüyle açıkta. Sofroniska temizlediği saatin parçalarını önüne seren bir saatçi gibi. Akıl yapısının en gizli çarklarını sökülmüş olarak gün ışığına seriyor. Bundan sonra çocukcağız zamanında çalmazsa gel de çık işin içinden. İşte Sofroniska'nın bana anlattıkları. Boris 9 yaşına doğru Varşova'da koleje verilmiş. Bir sınıf arkadaşıyla kendisinden 1-2 yaş daha büyük olan Baptistin Kraft adında bir çocukla dostluk kurmuş. Arkadaşı bu çocukların saflıkla gözleri kamaşarak büyü olduğuna inandıkları gizli ve aykırı şeylere alıştırmış onu. Büyünün arzulanan şeyi gizlenli bir biçimde ele geçirmeyi sağladığını, gücü sınırsızlaştırdığını, işittikleri ya da okudukları için kusurlarına bu adı veriyorlarmış. Gerçek yokluğun üzüntüsünü bir düşsel varlıkla gideren bir giz bulduklarına gönülden inanıyor, asılsız şeyler görüyor, fazlasıyla yorgun imgelemlerinin hazla desteklenen harikalarla tıka basa doldurduğu bir boşlukta coşuyorlarmış. Söylemek bile fazla, Sofroniska bu deyimleri kullanmadı. Olduğu gibi Boris'in sözlerini anlatsın isterdim ama doğruluklarından hiç kuşku duymamamı söylediği bu yukarıdaki şeyleri ancak bir yapmacıklar, susuşla geçiştirmeler, gevelemeler kargaşalığı içinden çıkarabildiğini ileri sürüyor. Boynundan sarkan küçük bir mahfazı içinde annesini zorla taşıttırdığı ermiş madalyonlarının yanında her zaman üzerinde taşıdığı parşömen parçasının çoktandır aradığım açıklamasını bunlarda buldum diye ekledi. Bu parşömen üzerine çocuksu, özenli büyük harflerle yazılmış 5 sözcük vardı. Anlamını sorup sorup da bir türlü yanıt alamadığım 5 sözcük. Gaz, telefon, 101 ruble. Kendisini sıkıştırdın mı? Hiçbir anlamı yok, büyü işte diye yanıtlıyordu hep. Bütün elde edebildiğim buydu. Şimdi bu anlaşılmaz sözcüklerin büyük büyü ustası ve profesörü Genç Baptist'in kaleminden çıktığını, bu 5 sözcüğün bu çocuklar için sihirli bir kalıp, şehvetin onları içine daldırdığı yüz kızartıcı cennetin açıl susam açılı gibi bir şey olduğunu biliyorum. Boris bu parşömeni tılsımım diye adlandırıyordu. Bunu bana göstermeye razı etmek için çok güçlük çekmiştim. Ondan vazgeçmeye razı etmek için daha da çok güçlükle karşılaştım. Buraya gelişimizin ilk günlerinde oluyordu bu. Çünkü bundan vazgeçsin istiyordum. Şimdi kötü alışkanlıklarından daha önce sıyrıldığını biliyorum. Bu tılsımla birlikte tiklerin, manilerin de yok olacağı umudundayım. Ama sıkı sıkı sarılıyordu buna. Hastalık da ona bir sığınağa sarılır gibi sarılıyordu. Ama alışkanlıklarından kurtulmuştu diyorsunuz. Sinir hastalığı bundan daha sonra başlamıştı. Boris'in kurtulmak için kendi kendine yaptığı baskıdan doğmuştu kuşkusuz. Annesinin bir gün onu kendi deyimiyle büyü yaparken yakaladığını kendisinden öğrendim. Annesi neden hiç söz etmedi bana bundan, utançtan mı? Hiç kuşkusuz düzeldiğini bildiği için. Saçma bir şey. Hem de ne zamandır arayıp durduğum neden bu. Boris'in tertemiz olduğuna inandığımı söylemiştim size. Hatta sizi rahatsız eden şeyin de bu olduğunu söylemiştiniz. Haklı mıymışım görüyorsunuz. Annesi bildirmeliydi bana. İşin iç yüzünü hemen öğrenseydim Boris şimdi iyileşmiş olacaktı. Bu sıkıntıların sonradan başladığını söylüyordunuz. Karşı gelişten doğduklarını söylüyorum. Öyle sanıyorum ki annesi ona söylendi, yalvardı, öğüt verdi. Arkadan babasının ölümü çıka geldi. Boris alabildiğine kötü gösterilen gizli işlerin cezasını bulduğuna inandı. Babasının ölümünden sorumlu tuttu kendini. Bir suçlu, bir cehennemlik olduğuna inandı. Korkuya kapıldı. Sıkıştırılmış bir hayvan gibi zayıf yapısı gizli acısının arındığı ve her biri birer açılmadan farksız olan bu bir sürü küçük kaçamağı o zaman uydurdu işte. Sözlerinizi iyi anlıyorsam Boris kendini rahat rahat büyüsüne vermeyi sürdürseydi bu kadar zararlı olmazdı diye düşünüyorsunuz öyle mi? Onu bundan kurtarmak için gözünü korkutmak zorunlu değildi, buna inanıyorum. Babasının ölümünün getirdiği yaşam değişikliği onu bundan ayırmaya yeterdi kuşkusuz. Varşova'dan ayrılmak da dostunun etkisinden kurtulması için yeterliydi. Korku yoluyla iyi bir şey elde edilmez. Durumu öğrendiğim zaman bütün bunlardan yeniden söz edip geçmişe dönerek düşsel şeyleri gerçek şeylere yey tuttuğunu söyleyerek utandırdım onu. Gerçek şeylerin bir çabanın ödülü olduklarını söyledim. Kusurunu kötüleyecek yerde bunu ona bir tür tembellik gibi göstermekle yetindim. Gerçekten de öyle olduğuna inanıyorum. Tembelliklerin en kurnazı, en haini. Bu sözcükler üzerine La Rochefoucauld'un birkaç satırını anımsadım. Ona göstermek istedim. Bunları akıldan da söyleyebilirdim ona ama hiçbir yolculukta yanımdan ayırmadığım Küçük Özdeyişler kitabını getirmeye gittim, okudum ona. Tutkularımız içinde en az tanıdığımız tembelliktir. Şiddeti duyulmasa, yol açtığı zararlar çok gizli bile olsa tutkuların en azgını, en kurnazıdır. Tembelliğin rahatlığı ruhun gizli bir büyüsüdür. Ruh onun yüzünden en ateşli kovalamaları ve en inatçı kararları birdenbire havada bırakır. Bu tutku hakkında gerçek bir fikir verebilmek için tembelliğin ruh için bir mutluluk, bütün yitiklerin avuntusu olan bütün iyiliklerin yerini tutan bir mutluluk olduğunu söylemek gerekir. Bunun üzerine Sofroniska, La Rochefoucauld bunları yazarken bizim söylediğimizi mi belirtmek istiyordu diyorsunuz, dedi. Olabilir ama sanmıyorum. Bizim klasik yazarlarımız yol açtıkları bütün yorumlarla zengindirler. Kesinlikleri bir tek noktaya bağlanmadığı ölçüde hayranlık vericidir. Boris'in o ünlü tılsımını bana göstermesini rica ettim. Artık kendisinde olmadığını, Boris'le ilgilendiği için bunu bir anı olarak kendisine bırakmasını rica eden birine verdiğini söyledi. Struvilhu adında biri. Siz gelmeden burada tanışmıştık dedi. Bu adı otelin defterinde gördüğümü, bir zamanlar bir Struvilhu tanıdığımı, o olup olmadığını çok merak ettiğimi söyledim Sofroniska'ya. Betimlemesine bakılırsa aldanmak olanaksızdı. Ama merakımı giderebilecek hiçbir şey söyleyemedi. Ancak çok cana yakın, çok nazik olduğunu, çok akıllı ama biraz tembel göründüğünü öğrenebildim. Bu sözcüğü kullanmak da uygun düşer mi bilmem diye ekledi gülerek. Ben de ona Struvilhu hakkında bildiklerimi anlattım. Bunlar beni onunla karşılaştığımız pansiyondan, Laura'nın büyüklerinden, Laura da gizlerini anlatmıştı ona. Sonra yaşlı Laperouse'dan, onu küçük Boris'e bağlayan akrabalık bağlarından, yanından ayrılırken kendisine bu çocuğu getireceğime söz verdiğimden söz etmeye götürdü. Sofroniska geçenlerde bana Boris'in annesiyle yaşamasının istenecek bir şey olmadığını düşündüğünü söylediği için neden onu Azaister'in pansiyonuna vermeyesiniz diye sordum. Ona bunu esinlerken büyük babanın Boris'in hemen yanı başında dostların yanında olduğunu, her zaman gidip görebileceğini bilmekten alacağı sonsuz sevinci düşünüyordum her şeyden önce. Ama çocuk orada rahat eder mi pek bilmem. Sofroniska bu konuyu düşüneceğini söyledi. Şimdilik anlattıklarıma son derece ilgilenmiş durumda. Sofroniska küçük Boris'in iyileştiğini yineleyip duruyor. Bu bakım yöntemini doğrulayacak ama biraz erken davranıyor diye korkuyorum. Ona karşı gelmek istemiyorum hiç kuşkusuz. Tiklerin, pişmanlık davranışlarının, susmayla geçiştirmelerin hemen hemen kaybolduğunu da kabul ediyorum. Ama hastalık hekimin inceleyici bakışından kaçmak istercesine varlığın daha derin bir bölgesine sığınmış, şimdi ruhun ta kendisi yaralanmış gibi geliyor bana. Kendi uzvundan kendi başına zevk çıkarmanın yerini sinirli davranışlar aldığı gibi, bunlar da şimdi hangi görünmez coşkuya boyun eğiyorlar kim bilir. Sofroniska, Boris'in Bronya'nın ardında bir tür çocuksu gizemciliğe atıldığını gördükçe kaygılanıyor. Orası doğru. Şimdi Boris'in aradığı bu yeni ruh mutluluğunun ilkin yapay yoldan uyandırmaya çalıştığı mutluluktan pek de farklı olmadığını, yapıya verdiği yorgunluk ve zarar daha az olmakla onu çabadan ve gerçekleştirmeden uzaklaştırmadığını fark etmezlik edemeyecek kadar anlayışlı. Ama bunu kendisine açtığım zaman, Boris ve Bronya gibilerin ruhlarının bir düşsel besinden vazgeçemeyeceklerini, bu besin ellerinden alındı mı Bronya'nın umutsuzluğa, Boris'in bayağı bir maddeciliğe kapılacağı yanıtını veriyor. Üstelik bu iki çocuğun güvenini yıkmaya hakkı olmadığı düşüncesinde. Sonra inançlarının köksüz olduğunu bilmekle birlikte bunu bayağı içgüdülerin bir yükseltilişi, üstün bir istek, bir kışkırtma, bir koruma gibi görüyor. Daha ne bileyim. Kendisi kilisenin öğretilerine inanmıyor ama inancın etkinliğine inanıyor. Birlikte apokalipsi okuyan, coşan, meleklerle konuşan, ruhlarına ak kefenler giydiren bu iki çocuğun dindarlığından coşkuyla söz ediyor. Bütün kadınlar gibi çelişkilerle dolu. Ama hakkı vardı. Gerçekten de bir gizemci değilim ben. Tembel de olmadığım gibi. Boris'in çalışkan bir insan durumuna getirilmesi, düşsel şeyler arama hastalığının iyileştirilmesi konusunda Azaïs pansiyonuna ve Paris'in havasına çok güvenim var. Kurtuluşu orada onun. Sofroniska onu bana emanet etmek düşüncesine alışır gibi. Ama Azaïs'lere yerleşmesine kendisi göz kulak olmak, böylece de bu tasarı karşısında üzülecek olan annesini yatıştırmak düşüncesiyle onunla Paris'e kadar gelecek kuşkusuz. 6. Böyle kusurlar vardır ki iyi kullanıldılar mı erdemden de fazla parlar. La Rochefoucauld. Olivier'den Bernard'a. Sevgili dostum, ilkin bakalorya'yı başardığımı söyleyeyim sana. Ama bunun önemi yok. Yolculuğa çıkmak için bulunmaz bir fırsat çıktı karşıma. Kararsızdım daha ama mektubunu okuduktan sonra dört elle sarıldım hemen. Başlangıçta annem biraz direndi ama Vincent çabucak yendi bu direnci. Ummadığım bir incelik gösterdi. Mektubunda belirttiğin durumda bir kereste gibi davranmış olabileceğini sanmıyorum. Bu yaşımızda insanları fazla sert yargılamak, amansızca suçlamak gibi kötü bir eğilimimiz vardır. Birçok eylemler sırf nedenlerini yeterince kavrayamadığımız için cezalandırılmaya değer, hatta iğrenç görünür bize. Vincent da öyle. Ama bu konu çok uzaklara götürecek beni. Oysa birçok söyleyeceklerim var sana. Sana bu mektubu yazan kişinin yeni Avantgarde dergisinin yayın yönetmeni olduğunu bil. Bir iki görüşmeden sonra Kont Roberto Passava'nın bana yakıştırdığı bu görevi üzerime almayı kabul ettim. Derginin sermayesini veren o ama bunun bilinmesini pek istemiyor. Benim adım çıkacak kapakta. Ekim'de çıkmaya başlayacağız. Bana ilk sayı için bir şey yollamaya çalış. İlk yazarlar dizelgesinde adın adımın yanında parlamazsa çok üzülürüm. Pasavan ilk sayıda pek serbest, pek tuzlu biberli bir şey çıksın istiyor. Yeni bir derginin karşılaşabileceği en ölümcül serzenişin çekingenlik olduğu düşüncesinde. Ben de ona hak vermiyor değilim. Çok konuşuyoruz bunu. Bunu benim yazmamı istedi. Bir de oldukça tehlikeli bir küçük öykü konusu verdi. Annem aklıma geldikçe biraz canımı sıkıyor bu iş, onu üzebilir. Ama ne yapalım, Pasavan'ın dediği gibi, yaşımız ne kadar küçükse skandalın bizi güç duruma düşürme derecesi de o kadar azdır. Vizavon'dan yazıyorum sana. Vizavon, Korsika'nın en yüksek dağlarından birinin yarı yerinde, sık bir ormanın içinde küçük bir köy. Kaldığımız otel köyden oldukça uzak, turistler için gezilerin çıkış noktası oluyor. Birkaç gün önce geldik buraya. Başlangıçta güzelim Porto Körfezi yakınlarında bir otele yerleşmiştik. Körfez tam anlamıyla ıssızdı. Sabahları yüzmeye iniyorduk oraya. Orada bütün gün boyunca çıplak yaşayabilirdi insan. Çok güzel bir şeydi ama hava çok sıcaktı. Dağa gelmek zorunda kaldık. Pasavan çok hoş bir yol arkadaşı. Ünvanına hiç de düşkün değil. Kendisine Robert dememi istiyor. Bana da Olive demeyi çıkardı. Çevrimin notu Olive, zeytin anlamına gelir. Ne dersin, hoş değil mi? Yaşını unutturmak için elinden geleni yapıyor. Doğrusu başarıyor da inan bana. Annem onunla yola çıkmamdan biraz ürküyordu. Öyle ya, pek tanımıyordu onu. Annemi üzmekten korkuyor, karar veremiyordum, vazgeçmiştim. Vensan annemi kandırdı. Senin mektubun da birdenbire yüreklendirdi beni. Yola çıkmadan önce son günleri o mağaza senin, bu mağaza benim koşmakla geçirdik. Pasavan o kadar cömert ki bana her şeyi armağan etmek istiyor. Ben de durmamacasına kendisine engel olmak zorunda kalıyordum. Ama benim zavallı giysiciklerimi pek çirkin buluyordu. Ne gömlek, ne kravat, ne çorap, üzerindekilerin hiçbirini beğenmiyordu. Bir zaman kendisiyle birlikte yaşayacağıma göre, gerektiği gibi, yani kendi hoşlandığı gibi giyindiğimi görmeyecek olursa, fazlasıyla acı çekeceğini yineleyip duruyordu. Elbette annemi kaygılandırmak korkusuyla bütün alınanlar onun evine yollanıyordu. Kendisi çok güzel giyiniyor ama her şeyden önce beğenisi olan bir adam. Bir zamanlar katlanılabileceğini düşündüğüm birçok şeyler bugün bana iğrenç geliyor. Dükkanlarda ne kadar eğlendiriciydi düşünemezsin. Öyle nükteci ki, bu konuda bir fikir vermek isterdim sana. Brantano'daydık, dolma kalemini onarıma vermişti. Arkasında kocaman bir İngiliz vardı. Sırasından ileri geçmek istiyordu. Robert kendisini biraz sertçe ittiği için bir takım anlaşılmaz şeyler homurdanmaya başladı. Robert geriye döndü, çok sakin bir biçimde. ''Boşuna yormayın kendinizi, İngilizce bilmem.'' dedi. Öteki hiddet içinde kusursuz bir Fransızca ile karşılık verdi. ''Bilmeniz gerekirdi monsieur.'' O zaman Robert gülümseyerek çok nazik bir tavırla ''Görüyorsunuz yorulmaya değmezmiş.'' dedi. İngiliz kuduruyordu ama ne diyeceğini bilemedi. Çok hoştu doğrusu. Bir başka gün Olimpiyadaydık. Perde arasında salonda geziniyorduk. Bir sürü orospu dolaşıyordu. İçlerinden ikisi, daha çok kılıksız görünüşlü iki orospu yanına sokuldu. ''Birbiri ısmarlar mısınız cicim?'' Onlarla birlikte bir masaya oturduk. ''Garson, şu hanımlara bir bira.'' ''Peki beylere?'' ''Ha bize mi? Biz şampanya içeceğiz.'' dedi önemsemeden. Sonra da bir şişe Moët'ye ısmarladı. ''Biz ikimiz şampanya çektik. Zavallı karıların suratını bir görseydin. Orospulardan nefret ettiğini sanıyorum. Hiçbir zaman genel eve gitmediğini söyledi bana. Gidecek olursan bana da küseceğini çıtlattı. Görüyorsun ya, çok temiz bir insan. Alaylı davranış ve sözlerine karşın. Yolculukta öğle yemeğinden önce yatmak isteği uyandıracak beş kişiyle karşılaşmadığı günü sönük bir gün diye adlandırdığını söylediği zamanki gibi. Söz arasında o işe bir daha başlamadığımı söyleyeyim sana, anlıyorsun ya. Tümüyle eğlenceli ve kendine özgü bir ahlak dersi vermesi var. Geçen gün bana, biliyor musun aslanım, yaşamda önemli olan akıntıya kapılmamaktır. Bir şey bir başkasını getirir, sonra insan nereye gittiğini bilmez artık. Bak örneğin, kusursuz bir genç tanımıştım. Aşçımın kızıyla evlenecekti. Bir gece rastlantı sonucu ufak bir kuyumcu dükkanına girdi, adamı öldürdü. Sonra soydu. Sonra da saklandı. Nerelere varır bunun soru, görüyorsun. Kendisini son gördüğümde yalancı olmuştu. Dikkat et. Hep böyle. Senin anlayacağın hiç sıkılmıyorum. Çok çalışmak niyetiyle yola çıkmıştık ama şimdiye kadar denize girmekten, güneşte yanmaktan ve gevezelik etmekten başka bir şey yapmadık pek. Her konuda çok değişik kanıları, çok değişik düşünceleri var. Derin denizlerdeki hayvanlar onlara güneşin ışığı olmadan da görmelerini sağlayan, kendisine tanrı vergisi ve gerçeği görme ışığıyla birleştirip kişisel ışıklar diye adlandırdığı şeyler hakkında bana anlattığı kimi yepyeni kuramları yazması için elimden geldiği kadar sıkıştırıyorum onu. Böyle birkaç sözcükle açıklandım, hiçbir şey anlaşılmıyor ama inan bana o anlatınca bir roman kadar ilginç oluyor. Doğa bilim konusunda çok bilgili olduğu bilinmez genellikle. Ama bilgilerini saklamak bir tür fiyaka onun için. Gizli mücevherlerim diyor bunlara. Süslerini herkesin gözleri önüne sermekten yalnız ne idüğü belirsiz yabancı zenginlerin hoşlandıklarını söylüyor. Hele bir de bunlar sahte olunca. Düşünceleri, imgeleri, insanların nesneleri kullanmasını çok iyi biliyor. Her şeyden yararlanıyor kısacası. Asıl büyük yaşama sanatının zevk çıkarmaktan çok yarar sağlamayı bilmek olduğunu söylüyor. Birkaç şiir yazdım ama sana yollayacak kadar beğenmiyorum. Allah'a ısmarladık dostum, Ekim'de görüşürüz. Sen de beni değişmiş bulacaksın. Her gün biraz daha artıyor güvenim. İsviçre'de olmanı sevindim. Görüyorsun ya, sana imrenmem için hiçbir neden yok. Olivia. Bernard bu mektubu Edward'a uzattı. O da içinde uyanan duyguları hiç belli etmeden okudu. Olivia'nın Robert hakkında büyük bir hoşgörüyle anlattığı bütün bu şeyler kendisini sinirlendiriyor, ona kin beslemesine yol açıyordu. Her şeyden çok bu mektupta adının bile anılmamasına, Olivia'nın kendisini unutmuş görünmesine üzülüyordu. Kalın çizgiler altında kalmış, ek olarak yazılmış şu üç satırı sökebilmek için boşuna uğraştı. Edward dayıya durmamacasına kendisini düşündüğümü, beni ekmesini bağışlayamadığını, bu yüzden yüreğinde ölümcül bir yara kaldığını söyle. Bu satırlar baştan sona kızgınlığın yazdırdığı bu gösteriş mektubunda içten olan tek satırlardı. Olivia bunları karalamıştı. Edward çirkin mektubu tek sözcük söylemeden Bernard'a geri vermiş, Bernard da tek sözcük söylemeden almıştı. Birbirleriyle çok konuşmadıklarını söylemiştim. Baş başa kaldılar mı bir garip, bir açıklanmaz tutukluk çöküyordu üzerlerine. Bu açıklanmaz sözcüğünü sevmem, geçici yetersizlik yüzünden yazdım yalnız buraya. Ama o akşam odalarına çekilince yatmaya hazırlandıkları sırada Bernard büyük bir çabayla gırtlağı sıkışa sıkışa "Laura Duvier'den aldığı mektubu gösterdi mi size?" diye sordu. "Duvier'in bu sorunu böyle ele alacağından kuşkum yoktu," dedi Edward. Yatağa girdi. "Çok iyi bir adam. Biraz zayıf belki, gene de çok iyi. Çok sevecek bu çocuğu eminim. Çocuk da güçlü olacak. Kendisi öyle bir çocuk yapamazdı kuşkusuz. Öyle ya, pek de öyle topuz gibi bir adama benzemiyor." Bernard çok fazla seviyordu Laura'yı. Edward'ın böyle umursamazca konuşması karşısında sarsılmaması olanaksızdı. Gene de hiç belli etmedi. Edward mumu söndürürken "Neyse," dedi. Umutsuzluktan başka çıkış yolu yokmuş gibi görünen bu sorunun en iyi sonuçla bitmesine seviniyorum. Yanlış adım atmak herkesin başına gelir. Önemli olan dayatmamaktır. Bernard tartışmaya yol açmamak için "Elbette," dedi. "Ne yalan söylemeli Bernard, ben de sizinle böyle bir şey yapmış olmaktan korkuyorum." "Yani yanlış bir adım atmış olmaktan mı?" "Vallahi evet, sizi çok severim ama birkaç gündür birbirimize anlaşabilecek insanlar olmadığımıza..." Sonra biraz duraladı, sözcükleri aradı. "Benimle uzun zaman arkadaşlık etmenin yolunuzu şaşırmanıza yol açtığına inanmaya başladım." Edward konuşmadığı sürece Bernard da böyle düşünüyordu. Ama Edward Bernard'ı kendine yeniden bağlamak için bundan daha etkili bir şey söyleyemezdi kuşkusuz. Bernard uyuşmazlık içgüdüsüne kapılarak karşı geldi. "Beni iyi tanımıyorsunuz. Ben de iyi tanımıyorum kendimi. Beni denemediniz. Bana karşı bir kızgınlığınız yoksa biraz daha beklemenizi rica edebilir miyim? Birbirimize pek benzemediğimizi kabul ediyorum. Ama ben fazla benzeşmeyişimizin her ikimiz için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Size yardım edebilirsem her şeyden önce farklı yanlarımla size getireceğim yeni şeylerle yardım edebilirim sanırım. Yanılırsam her an dikkatimi çekebilirsiniz. Dert yanacak, dırıltı yapacak insanlardan değilim ben. Ama bakın şöyle bir önerim var size. Ben..."